Ayrım 22. Prova mankenliklerinin üzerinde elbise prova ederken kolundaki demir bandın iğnedanlık topundan tütün esmeri ince, uzun parmaklarıyla iğne çekmesi, düzgün, sıralı, bembeyaz dişlerinin arasına sıkıştırdığı iğneleri, eli çabuk çabuk hareketlerle şöyle bir alıvermesi, iki adım geri çekilip baktığı elbiseye yeniden aynı yarım ölçü adımla dans eder gibi yaklaşıvermesi, kadife puflarda, kanepede serilmiş oturan kadınların aklını başından alır, kolonyalı mendillerini ağızlarına bastırıp yeniden göz süzüp göğüs geçirirlermiş. Anneleri Fikret Hanım'ın kadınların bu hayranlık dolu bakışları karşısında neler hissettiğini herkes gibi kızları da düşünürdü. Fikret Hanım'la Fikret Bey'in saadet dolu evliliğini akılsız erdiremeyenler, aşklarının ve evliliklerinin uzun ömürlü olmasını aynı adı taşımalarındaki tesadüfün büyüsüne yorar oldular. Fikret Hanım bu konularda hiç konuşmazdı. Kendine duyduğu kaynağı belirsiz özgüven onu anlaşılmaz olduğu kadar çekici de kılıyordu. Fikret Hanım insanın zihnini meşgul edecek belirsizliklerle doluydu. Sanki içinde yaşanılan zamanı o çoktan kat edip geri dönmüş, olacakları zaten biliyormuş gibi şimdi yalnızca size eşlik ediyordu. Fikret Bey gibi herkesi kendini hayran bırakan erkek güzeli bir adamın bu sıradan görünüşlü kadında ne bulduğu ya da kadının bu adamı bunca yıl nasıl elinde tuttuğu herkes için bir muammaydı ve ulu orta konuşulurdu. Fikret Hanım'ı çekemeyenler hızlarını alamaz, bunun anneannesi kılıç artığıymış, yüzünün nur fukarası çirkinliği de oradan kalma diye arkasından dedikodu ederlerdi. Dükkanı bahçeyi bitirip evin içini gezdikleri sırada "Yettim, yetiştim kızlar" diye gelen Nebahat abla "Anneniz kuvvetli kadındı" diye beklemeden giriyor lafa. Bakışı, duruşu, gülüşü, bir şeyi kuvvetli bir kadın. Elinde mıknatıs topu varmış gibi boşluğu avuçlayarak, "Nasıl diyeyim, mıknatısı kuvvetli kadındı işte. Bulunduğu yerde herkesi kendine çeker, kendine baktırırdı. Etrafındakiler kendini illaki ona beğendirmeye çalışır. Herkes ona fikir danışırdı. Kimseye göz devirmez, dudak bükmez. Ama beğenmedi mi de sessiz kalırdı. İnsanlar onun sessizliğinden çekinirdi. Olmaz mı? Ondan çok daha güzel nice kız, kadın vardı Kayseri'de. Herkesin iyi kötü güzelliği geçti gitti günün birinde. Ama Fikret abla hep aynı duruluğuyla kaldı. Güzellik dediğinde nihayetinde birbirine benzer. Ama Fikret abla başkaydı, bambaşka. Güzel olmadan güzeldi o. Kızları Nebahat ablanın anneleri üzerine niye bu kadar düşünmüş olduğunu anlamazlardı. Aynı anda "Ya dedemiz nasıl biriydi?" diyor kızlar. "Dedeniz terzi değil, bir sanatkardı kızım. Eline aldığı kumaşı konuştururdu" diye başlayacak oluyorsa da destursuz kesiyorlar sözünü. Kızların asıl merak ettiği terziliği değil, kadınların başını bu kadar döndüren adamın nasıl biri olduğu. Fikret Bey bir prova anında seyreder gibi söz alıyor Nebahat abla. Geniş omuzlarıyla gerilen sırtı üçgen bir inişle, o yaşta bir adam için ince sayılabilecek bir daralmayla bitermiş kalçalarında. O yaşında bile pantolon kumaşı diriliğini, yuvarlak hatlarını yitirmemiş kalçalarında gergin dururmuş. "Neler de hatırlıyorsun Nebahat abla?" diyorlar. "Hem de çocukların yanında." "Çocuk mu ayol onlar? Koskoca kız olmuşlar. Birinin yarın öbür gün düğünü var. Diğeri maşallah hepimizi susuz götürür. Diğeri dediği Süsen. Büyüdüğünün söylenmiş olmasından hoşnut gülüyor. Her birimizin hayatı ayrı bir roman. Uzatmayalım hikayemi de. Kalkın çıkalım artık." diyor Mücella. Saçının kabarığına son tarak değmesinden sonra bir adım geri çekilip eserine bakan Orhan'la göz göze geliyor aynada Nebahat abla. Başını bir sola bir sağa çevirip alıcı gözle inceliyor kendini. Memnun görünüyor. Bu sırada arkayı görmesi için elinde ayna tutuyor çıraklardan biri. Ellerine sağlık, anasından el almış Orhan'ım diyerek kalkıyor. Ben şöyle eski yerime geçeyim bari. Birden dışarıda bir fırtına kopuyor. Kayseri, Kayseri olalı böyle bir rüzgar görmemiş. Öyle diyorlar. Camlar, kapılar titreşiyor. Çerçevesini zorlayıp dışarı fırlayacakmış gibi zangırdayan vitrin camındaki kuaför Orhan yazısının altın yaldız harfleri bile şimşeğe yakalanmış gibi titreşip duruyor. Bunun sokaktan geçip giden kendi halinde bir rüzgar olmadığını anlamaya başlayan kadınlar kaygıyla ve ağır hareketlerle yerlerinden bir bir kalkıp cama doğru yaklaşıyor. Şaşkınlıkla büyüyen gözlerle havanın sokağın dışarının sertleşen mizacına bakıyorlar. Hepsinin yüzüne yıllardır her çeşit belirsizliğe karşı duydukları korkunun gölgesi yerleşiyor. Nicedir kendilerinden habersiz, içlerinde beklemiş yabancı, tenha bir şey yüzlerine yürüyor sanki. Böyle durumlarda hep gürültücü bir eda takınmaktan hoşlanan Nebahat abla, yüksek sesle dua okuyup tekbir getiriyor. Şöyle tanesine kuvvetli bir yağmur indirse, düğün bereketi diyeceğim ama diyor. Bu amanın havada asılı kalıp tınlayan çengeli herkesi ürpertiyor. Dışarı baktıkça az sonra kapı açılacak ve mantosunun kolları omuzlarını patpatlayarak içeri deli Nevzat girecekmiş. Ardından sigara kalını sesiyle bir kaşını devirerek çayı demlemediniz mi daha diye aksilenecekmiş gibi geliyor Orhan'a. Üzerinde topaklanan kıllar kolayca ayıklayıp temizlensin diye saç fırçalarını içine azıcık zeytinyağı damlatılmış suda beklettiği, tene bulaşmış boya artıklarını çıkarmaya sebep sehpalardaki küllüklerden sigara külü topladığı yılların temkinli gözleriyle bakıyor kapıya. Deli Nevzat, bunca yıl sonra bile sitemini kaybetmemiş bir sesle, "Dükkanın adını sen mi değiştirdin?" diye sorarken içi düğümleniyor Orhan'ın. Annesi ölmüş ama korkusu yerinde duruyor. Itır'ın kaygılarının gölgelendirdiği yüzündeki çocuk. Birkaç yaş birden büyüyor. Fırtınaya dönüşen bu şiddetli rüzgarın kendisiyle bir ilgisi olup olmadığını, evlenip buraya yerleşmeye karar vermekle doğru yapıp yapmadığını düşünmeye başlıyor. Birden yapılan gelin başını beğenmiyor. Başındaki taç gülünç geliyor ona. Stockholm'un geniş çevrintili karlarla tipiye döndüren rüzgarı, ıslıklı uzun akşamları, hep bir sonraki yıl Türkiye'ye dönmeyi hayal etseler de aslında hiç dönmeyeceklerini, orada öleceklerini düşünüyor Müzeyyen. Bir noktadan sonra insanlar barışamaz, ayrılamaz. Dönemezler. Bunu biliyor. Stockholm'daki evin geniş beyaza boyalı ahşap kapısını, enli süt beyaz doğramalı pencerelerini, çocukluğunda çizdiği kış resimlerindeki evleri hatırlatan, şömine bacasından çıkan nazlı dumanı, oradaki tek düze, huzurlu hayatını özlüyor. Hatıraların uzaktayken daha iyi saklandığını, içinde yakınında yaşarken çabuk öldüklerini düşünüyor. Onları İsveç'in değil, asıl muallanın ölümünün ayırdığını düşünüyor. Rüzgar her şeyi süpürmüş burada. Sokaklarında geçmiş değil, boşluk uğulduyor. Süsen, Kadıköy'de Akmar Pasajı'nın alt katında bir daha baskılı siyah tişört seçmeyeceğini, Göksu ile buluşamayacağını, bu yazki Marilyn Manson konserini kaçıracağını, bir daha internete girip chat yapmayacağını, gitar çalmayı öğrenemeyeceğini, Amerika'ya gidemeyeceğini, buradaki kadınlara benzeyerek yaşlanıvereceğini düşünüyor. Bir ara damadın annesi, kardeşleri, yengeler, eltiler hep birlikte ayağa kalkıp iki elleriyle kabartılmış saçlarını tutarak adeta kaçarcasına kapıya yönelecek gibi olduklarında sokak gerisin geri savuruyor onları. Elleri başlarındayken kollarında asılı kalan çantaları birbirine çarpıyor. Açmayı denedikleri kapı güçlükle gerisin geriye kapatılabiliyor. Asılı olduğu duvarlarda sağa sola savrulan saç boyası, sprey, jöle afişlerinin çerçeveleri yerinden kayıp çarpılıyor. Onları düzeltmek için yekinen Nebat abla oturduğu yerden kalkamıyor. Kalkamıyor bir türlü. Gözlerini camdan, tılsımını tutulduğu rüzgardan, bir masaldan kopup gelmiş gibi esen fırtınanın vaat ettiklerinden alamıyor. Rüzgarın sokaktan topladığı kurumuş yaprakları, kağıt parçaları, çer çöp, geniş çevrintilerle havada uçuşurken yoldan krem rengi bir 1957 model Chevrolet arabanın süzülür gibi ağır ağır geçtiğini görüyor. Üstü açık arabanın önce burnu beliriyor vitrin camında. Gerisini görmek için oturduğu yerden sabırsızca doğrulup boynunu uzatıyor ileri. Arabanın sütlü kahverengi tentenesi ağır ağır kapanırken iç döşemesinin kırmızı derili kaplı olduğunu fark edip heyecanlanıyor. Camına vuran yaprakların, bulutların gölgesinden içine oturan var mı yok mu seçemiyor. Rüzgarın kaptığı havada uçuşan mavili eşarbı tanıyor. Lüks terzinin kızlarından en küçüğünün eşarbı uçmuş başından. Öyle deniyor dışarıda. Rüzgarın eşarbın üzerinden bir bir topladığı pembeli beyazlı puantiyeler, neşeli köpükler gibi saçılıyor etrafa. Demeye kalmadan sokağın ucunda rüzgarda havalanan eteklerini neşeli ve mahcup tavırlarla yatıştırmaya çalışan lüks terzinin kızları bir bir ortaya çıkıyorlar. Eşarbının arkasından koşsa da yetişemiyor küçük olanı. Havaya zıpladığı bir an öylece kalıyor. Sonra hayat kaldığı yerden devam ediyormuş gibi rüzgar yeniden aldığı yere bırakıyor onu. Lüks terzinin kızlarının seslenmek üzere ağzını açmaya kalkıştığında sesinin çıkmadığını fark ediyor Nebahat. Daha abla olmamış, her zamanki gibi ortalarında Sofya var, başında tel tel perçemlenen kaküllerini, alnında tutan kumaş bant satenin parlaklığından yalazlanıyor. İri kırmızı güller, koyu yeşil yapraklarla desenlenmiş eteğinin altından sakız akı dantel jüponu görünüyor. Onlar bir telaş gülüşe konuşa evlerine doğru kaçışırken rüzgarın sesi gerileyip arkada kalıyor. O zamanların moda şarkılarından birini çalan akardiyonun sesi filmlerdeki gibi yükseliveriyor bir yerlerden. Neden sonra kaçışırlarken eteklerindeki gülleri, çiçekleri, yaprakları rüzgara kaptırdıklarını şaşkınlıkla fark ediyorlar. Kumaşından kurtulmuş güller, çiçekler, yapraklar sanki müziğin ritmine uyar gibi alçala yüksele dönüp duruyorlar havada. Kimi bir bulutun kenarına takılıyor, kimi gökyüzünün fırtına mavisine karışıyor. Aniden sertleşen rüzgarın meydandaki kahvenin önünden geçen birinin başının kaptığı hasırdan yapılma krem rengi fötür şapka bir oraya bir buraya uçup dururken Nebahat şapkanın lüks terzi Fikret'e ait olduğunu, belki de kızlarını aramaya çıktığında aniden bastıran bu fırtınaya yakalandığını düşünüyor. Nitekim şapkasının ardından kendisi de görülüyor. Lüks Fikret'in kırlaşmış perçemi tutan şapkası başından ucuna. O gür perçem çapkınca alnına, iki kaşının arasına düşmüş. Onun sokağın başında görünmesiyle birlikte taş sinemada iki film birden başlıyor. Eskiden kilise olduğu söylenen Kayseri Halk Evi'ndeki bir balo gecesinin sokağa taşan vals müziği. Giydiği ilk gece elbisesinin siyah simleri, pulları gibi dökülüyor sokağa. Ay ışımıyor da yağıyor sanki. O müzikle birlikte birden dışarı çıkmak, rüzgara kaptırdığı şapkasını herkesten önce yakalayıp Fikret Bey'e vermek. O sırada başını hafifçe eğerek selamlaşırken onunla göz göze gelmek arzusuna kapılıyor. Onun her zaman jilet gibi ütülü, azıcık yüksek paça pantolonu, ince belini sımsıkı saran kırık beyaz yeleği, zamanını şaşırmayan gümüş köstekli saati, insanın içine işleyen gür kiprikli kısık bakışları gözlerini alıyor. Kimsenin ona abla demediği Yalnızca nebat olduğu günlerde yapamadığı, içinde sakladığı bir sürü şeyi şimdi şu deli rüzgar çıkmış, şu fırtına kopmuşken yapmak istiyor. Yıllar geri gelsin ve o başka biri olsun istiyor. Yüzlerine fırtınanın ne zaman dineceğini bilememenin kederli, gergin bekleyişi gelmiş kadınlar, her an kapı, pencere pervazlarını söküp içeri dalabilecekmiş gibi esen rüzgardan başlarını korumak istercesine, dükkanın içinde oldukları halde ellerini yapılı saçlarının üzerinde hazır tutarak birbirlerinin varlığından yardım uman bir tedirginlik içinde bekleşiyorlar. Yüreklerinin ta en derinine esen rüzgarın ayaklandırıp havalandırdığı, adını koydukları ya da koyamadıkları ürküntülerin, belirsizliklerin tekrar eski, dilsiz kuytularına çekilmesi, dünyanın onlar için yeniden tanıdık bir yer olması için rüzgarın kesilmesini, fırtınanın dinmesini ümit ediyorlar. Kimsenin saçının bozulmasını göze alamayacağını, insanın ta içine kadar esip kendinden eden bu rüzgar dinmeden kimsenin sokağa çıkamayacağını biliyorlar. Temmuz 2007, Şubat 2008.